Ayrım 23.
Ama konuştuğum kişiye bakılırsa bu evliliğin başka bir açıklaması var. Portekiz onu yeniden işgal etme düşüncesinden vazgeçmeyen İspanya ile sürekli bir savaş içinde ve düşmanının düşmanlarıyla bağlarını güçlendirmeye çalışıyor. Gemide kimseyi ağırlama olanağı bulunmadığı için ilk iskelede İranlı ve Venedikli iki dostuma görkemli bir ziyafet çekme sözü vermiştim kendi kendime. Buranın en iyi lokantaları konusunda bir araştırma yapmayı düşünüyordum ve Bay Magalhaes'a rastladığımda ona sordum. O da hemen beni konuklamaktan mutlu olacağını söyledi. Teşekkür ettim ve içtenlikle karşılık vermem gereken davetler olduğunu ve dostlarıma borçlarımı ödemeden gemiye dönersem kendimi rahatsız hissedeceğimi söyledim. Ama beni dinlemedi bile. Eğer bu kentte bir kardeşiniz olsaydı dostlarınızı onun sofrasına davet etmez miydiniz? Böyle olduğunu kabul edin ve limanda bir meyhane yerine benim kitaplığımda dostlarla sohbet etmenin çok daha iyi olacağından emin olun. 25 Mayıs. Dün akşam kalemi bir daha almadım elime. Magalhaes'tan dönüşte hava kararmıştı ve yeniden yazmaya koyulamayacak kadar çok yemiş ve içmiştim. Dahası ev sahibimiz geceyi onda geçirmemiz için ısrar etti. Sallanan yataklar üstünde geçirilmiş onca geceden sonra reddedilecek şey değildi bu. Ama kaptanın şafaktan önce demir almasından korktuğum için ondan izin istemeyi geyledim. Şimdi öğlen vakti ve gemi hala rıhtımda. Çevremizde her şey nasıl da sakin görünüyor. Yola çıkmak üzere değiliz sanki. Dün akşam oldukça hoş geçti ama aramızda hiçbir ortak dil yoktu. Bu da bir araya gelmemizin ilginçliğini azalttı biraz. Tabii ki peder anj çevirmenlik yapmak üzere efendisiyle birlikte gelmişti. Ama biraz tembelce yaptı bu görevi. Kimi zaman yemek yemekle oyalanıyor, kimi zaman dinlememiş oluyor ve söylenenin yinelenmesini istiyordu. Kimi zaman da uzun bir açıklamayı iki kısacık sözcükle çeviriyordu. Ya aklında tutamadığı için ya da söylenenlerin kimisi işine gelmediği için. Örneğin bir ara Moskova ile ve Venedikli'nin bu ülke insanları ve adetleri üstüne anlattıklarıyla çok ilgilenen İsfahani, Ortodokslarla Katolikler arasındaki dinsel farklılıklar konusunda bilgi almak istedi. Girolamo da Moskova Patriği'nin Papa'ya yönelttiği tüm eleştirileri aktarmaya başladı. Peder Anj buna benzer şeyleri yinelemekten hiç hoşlanmıyordu ve Durazzi Moskovalıların tıpkı İngilizler gibi Papa'ya deccal demekten hoşlandıklarını söylediğinde Papamızın yüzü kıpkırmızı oldu ve bıçağını gürültüyle masaya attı ve dudakları titreyerek Venedikli'ye çıkıştı. Farsça öğrenip böyle şeyleri kendini söyleseniz iyi olur. Ben ne ağzımı ne de prensin kulağını böyle sözlerle kirletmek istemem. Kızgınlık peder Anj'ı Fransızca konuşturmuştu ama orada bulunan herkes dilleri ne olursa olsun prens sözcüğünü anlamışlardı. Papaz istediği kadar durumu kurtarmaya çalışsın olan olmuştu bir kere. Bir zamanlar traditore, çevirmen, hain, sözünü söyleyen kişi böylesi bir olayı mı düşünmüştü acaba? Böylece bir aylık bir yolculuk süresi sonunda İsfahani'nin gerçekten prens olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Londra'da karaya çıkana kadar tam olarak kim olduğunu ve hangi nedenle yolculuk yaptığını da öğrenirim belki. Dün akşam sofrada bir kez daha Tanca'nın Portekizlilerce devredilmesinden söz ederken bana doğru eğildi ve bir gün değişik Hristiyan ulusları arasındaki yakınlık ve düşmanlıkları ayrıntılarıyla anlatmamı istedi. Ben de bildiğim kadarını anlatmaya söz verdim ve bir ön söz olarak biraz şakayla karışık insanın çevresinde neler olup bittiğini anlayabilmesi için her zaman İngilizlerin İspanyollardan nefret ettiğini, İspanyolların İngilizlerden nefret ettiğini, Hollandalıların her ikisinden de nefret ettiğini, Fransızların üçünden de kıyasıya nefret ettiğini aklından çıkarmaması gerektiğini söyledim. Ansızın Girolamo biraz sakınarak ve Arapça söylediğim bu sözleri Tanrı bilir nasıl anladıysa anladı ve laf çaktı bana. Ona Siyennalıların Floransalılara lanet okuduğunu ve Cenevizlilerin Türkleri Venediklilere yeğe tuttuğunu da anlat. Önce çok sadık biçimde çevirdim sonra da en iki yüzlüsünden bir ateşlilikle itiraz ettim. Venedik'e karşı artık hiçbir düşmanlığımız olmadığının kanıtı ortada. Seninle benim birer dost gibi konuşmamız. Şimdi evet birer dost gibi konuşuyoruz ama başlangıçta beni her selamladığında sağa sola bakıyordun. Seni gören bir Cenevizli var mı diye. Yine inkar ettim ama belki de haksız değildi. Şu farkla ki sağa sola bakmak yerine göğe çeviriyordum daha çok gözlerimi. Atalarımın ruhları huzur içinde olsun orada bulunduğunu farz ederek. Konuştuklarımızı alteslerine çevirdim ama anladı mı bilmiyorum. Evet, büyük olasılıkla anlamıştır. İran taraflarında da Cenovalar ve Venedikler, Floransalar ve Siyenalar, sapkınlar, bağnazlar ya da bizim İngilizlerimiz, bizim İspanyollarımız, bizim Portekizlilerimiz gibi birbiriyle kavga eden uluslar, krallıklar yok mudur? Sanctus Dionysius ancak gün batarken rıhtımdan palamarı çözebildi. Önceki geceyi Magalaeas'ın bize önerdiği konuksever çarşaflarda geçirebilmişiz demek ki. Nasıl da dinlendirici bir gece olurdu bu. Ama Tanca'dan pişmanlık tümceleriyle ayrılmakla haksızlık ediyorum. Onun yerine bu durağı aydınlatan o beklenmedik karşılaşma için Tanrı'ya şükretmem gerekiyor. Umarım ev sahibimize en az onun bize verdiği kadar mutluluk vermişizdir. Ve buradan geçişimiz hüznünü hafifletmiştir biraz. Portekizliler zamanında çok saygın biriymiş Magalaeas. Kent İngilizlere geçtikten sonra tüm saygınlığını yitirdiği duygusuna kapılmış. Ama ne yapabilirdim dedi bana. 60'ını geçtikten sonra evini, topraklarını terk edip başka bir yerde yaşamına yeniden başlayacak değilmiş ya. Dahası İngilizler düşman da değil, müttefikleriymiş ve kraliçeleri Katerina de Braganza adını taşıyormuş. Şu işe bakın ki yurdumu terk etmeden sürgün haline geldim. Bunlar deniz ötesinden bir Cenevizli'nin anlayacağı sözler değil mi? Kutlu ol Sebastiao Magalaeas ve Tanrı sabır versin sana. 26 Mayıs. Belki de belirli bir tutarlılık var kaptanın deliliğinde. Girolamo'ya bakılırsa Centurione'nin İspanyol kıyılarındaki bütün limanlardan kaçınarak Tanca'da durmuş olması, İngiltere'ye önemli bir yük götürüyor olmasından, bu yükün yakalanmasından korkuyor. Ve yine bu yük nedeniyle şimdi Lisbon'a yöneliyor. Ne Kadiz'de ne Sevilla'da durmaya niyetli görünüyor. Durazzi'ye ya da başka herhangi birine uçan cinler öyküsünü anlatmadım ama kaptanın dolambaçlı rotasını maskelemek için deli taklidi yaptığını kabul etmeye çoktan hazırım. Tam olarak inanamıyorum buna ama o kadar çok isterdim ki doğru olmasını. Geminin katıksız bir deli yerine şeytan ruhlu bir hilebaz tarafından yönetildiğini bilmek çok daha iyi. Prens Ali bugün bizi yemeğe davet etti. Girolamo'yu ve beni. Peder Anj'ın da bizimle olacağını sanıyordum ama prens tercümanının bugün için perhiz yapma ve sessiz kalıp düşüncelere dalma kararı aldığını söyledi. Bence aslında günahkarca sözler çevirmek istemiyordu papaz. Bundan dolayı da İtalyancayı Arapçaya, Arapçayı da İtalyancaya çevirme görevi bana düştü. Tabii ki bu iki dili de iyi biliyorum ve birinden birine geçerken hiç rahatsızlık hissetmiyordum. Ama hiçbir zaman böyle uzun bir yemek boyunca söylenen her sözcüğü çevirmek zorunda kalmamıştım. Ve bu iş çok yorucu geldi bana. Ne yemeğin tadını çıkarabildim ne de sohbetin. Çevirinin kendisiyle ilgili zorluk dışında tıpkı Peder Anj gibi Durazzi'nin yaratmaya çalıştığı bir sıkıntıyı da yaşadım. Dilinin ucuna geleni söylemeden duramayan insanlardan biri Durazzi. Bu sefer de Fransa kralının Osmanlı sultanına savaş açmayı tasarladığı ve İran şahının Osmanlıları arkadan vurmayı kabul ettiği söylentilerini bir kez daha açmadan duramadı. Prensin bize böyle bir anlaşmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı söylemesini istiyordu. Dostumu bu nazik soruyu sormaktan vazgeçirmeye çalıştım ama neredeyse kabalığa varan bir inatla sözcüğü sözcüğüne çevirmem için ısrar etti. Ben de fazla nezaketten belki de zayıflığından yaptım istediğini. Tam beklediğim gibi prens soğuk bir sesle yanıt vermeyi reddetti. Bundan da kötüsü ansızın kendini yorgun hissettiğini ve uykusunun geldiğini söyledi ve hemen kalkmak zorunda kaldık. Aşağılandığım ve aynı anda iki dostumu birden kaybettiğim duygusu var şimdi üstümde. Bu akşam babam acaba Venediklilerden nefret etmekte, onlara küstah ve sinsi demekte haksız değil miydi acaba diye soruyorum kendi kendime. Sonra da özellikle evinde başka İtalyan ziyaretçiler varken en az gizlendikleri zaman yüzlerinde maskeleri olduğu zamandır diye eklemekte. 27 Mayıs. Bu sabah gözlerimi açtığımda Prens Ali'nin yırtıcılarından biri önümde dikili duruyordu. Bir korku çığlığı atmış olmalıyım ama adam kıpırdamadı bile. Oturmamı, gözlerimi ovuşturmamı bekledi. Sonra da efendisinin gelip sabah kahvesini onunla içmemi rica eden bir pusulasını uzattı. Yine 100. addan söz edeceğini umuyordum ama yalnızca dün akşam bizi neredeyse kapının önüne koymuş olmasının bende bırakabileceği izlenimleri silmek istediğini çok çabuk anladım. Beni Girolamo'suz çağırarak aramızdaki farkı da vurgulamak istiyordu. Bir daha ikisini bir araya getirmeye çalışmayacağım. 1 Haziran. Sabeta'nın kehanetini anımsadım az önce. Diriliş çağının bu sabah girdiğimiz Haziran ayında başlayacağını söylemişti. Haziran'ın hangi günü bilmiyorum. Birader Egidio bu kehanetten söz etmişti bana ve sanırım tarihi tam belirtmemişti. 10 Nisan tarihli ilgili sayfayı okuyorum ve orada da bu kehanetten söz etmediğimi fark ediyorum. Oysa duyduğumu anımsıyorum. Kim bilir belki de o gün değildi. Şimdi anımsadım. İzmir'de kente gelişimden birkaç gün sonraydı. Evet eminim. Doğrulama olanağım olmasa da defterim elimde olmadığına göre. Durazzi Haziran ayında kıyamet kopacağının ilan edildiğinden haberdar değil. Gülüyor buna tıpkı Moskovalı meczupların 1 Eylül'üne güldüğü gibi. Benim için dünyanın sonu ancak denize düşersem gelmiş olur diyor saygısızca. Bir kez daha soruyorum kendi kendime, akıllılık mı yoksa körleşme mi bu diye. 3 Haziran, Lisbon'da. 8 günlük bir seyirden sonra Sanctus Dionysius bugün Lisbon körfezine demir attı. Ve gelir gelmez az daha felakete dönüşecek ciddi bir yanlış adımın sonuçlarıyla yüz yüze geldim. Hiçbir suçum yoktu gerçi bunda, başkalarının daha önceden bildiğini bilmiyor olmak dışında. Ama cahillikten daha büyük suç var mı dünyada? Karaya çıkmamızdan az önce Gregorio'nun benimle gönderdiği mektubu vermek üzere hızla Bay Cristoforo Gabbiano'ya gitmeye hazırlanıyordum ki İspanyol o güzel yazısıyla gidip onu kamerasında görmemi rica eden bir pusula oluşturdu bana. Kendine karşı saygısızlıkla, dar kafalılıkla ve nankörlükle suçladığı peder anca ateş püskürüyordu. Biraz sonra papazın da bir barakadan elinde eşyalarıyla ve bir o kadar kızgın çıktığını gördüm. Tartışmalarının nedeni prensin bana daha önceden yolculuk sırasında sözünü ettiği bir Portekizli cizviti görmeye gitmek istemesiydi. Peder Vieira adındaki bu rahip kimileri dünyanın sonuyla ilgili, kimileri de Osmanlı İmparatorluğu'nun çok yakında yıkılacağını haber veren kehanetlerde bulunmuş. Birkaç ay önce bu rahibin varlığından haberdar olan İranlı, eğer Lisbon'dan geçerse onu mutlaka görmeye söz vermiş kendi kendine. Onu da son derece ilgilendiren kehanetleriyle ilgili daha çok ayrıntı vermesini isteyecekmiş. Ama peder Anj'ın bu ziyarette ona eşlik etmesini ve çevirmenlik yapmasını istediğinde rahip ona karşı çıkmış. Bu cizbitin bir sapkın, bir inançsız olduğunu, geleceği bildiğini iddia ederek kibir günahı işlediğini ve onunla karşılaşmayı reddettiğini söylemiş. Ona kararını değiştirtemeyen prensi yerine benim gelebileceğimi umuyordu. Ben de bunda hiçbir sakınca görmediğimi söyledim. Tersine bu adamın bize söyleyebilecekleri beni de en az onun kadar ilgilendiriyordu. Hem zamanın sonu hem de topraklarında yaşadığım imparatorluğun yazgısı konusunda. Dolayısıyla hemen kabul ettim ve böylelikle İsfahani'yi sevindirmiş olmamdan yararlanarak peder anca kızmama sözü verdirdim ona. Rahibin inancına ve ettiği yeminlere uyduğunu, tavrını bir ihanet gibi değil kesin bir ödeve bağlılık gibi yorumlamak gerektiğini söyledim. Karaya ayak basar basmaz prens yırtıcıları ve ben liman mahallesindeki büyük bir kiliseye yöneldik. Kilisenin önünde genç bir papaz okulu öğrencisine rastladım ve ona kazara peder Vieira'yı tanıyıp tanımadığını, tanıyorsa oturduğu yeri gösterip gösteremeyeceğini sordum. Öğrencinin bakışları biraz gölgelendi ama sonra papaz evine dek onu izlememi rica etti. Ben de öyle yaptım. Prens ve adamları ise dışarıda kaldılar. İçeri girdiğimizde öğrenci oturmamı istedi ve beni daha iyi yanıtlayabilecek bir üstünü arayacağını söyledi. Bir iki dakika ortadan kayboldu, sonra dönüp başpapaz yardımcısının geleceğini söyledi. Bekledim, bekledim, sonra da sabırsızlanmaya başladım. Prensin hala sokakta bekliyor olması sabırsızlığımı arttırıyordu. Sonunda dayanamayıp ayağa kalktım ve genç adamın çıktığı kapıyı açtım. Hala orada kapının bir yarığından beni gözetliyordu ve beni görünce şeytan görmüş gibi sıçradı. ''Belki sizce uygun olamayan bir zamanda geldim.'' dedim nazikçe. ''İsterseniz yarın yeniden gelirim. Gemimiz az önce yanaştı ve pazara kadar Lisbon'da kalacağız.'' ''Peder Vieira'nın dostları mısınız?'' ''Hayır, onu henüz tanımıyoruz ama yazdıklarından söz edildiğini duyduk.'' ''Onları okudunuz mu?'' ''Hayır, ne yazık ki henüz okumadık.'' ''Şu an nerede oturduğunu biliyor musunuz?'' Sinir bozucu biri olduğunu düşünmeye başlamıştım ve büyük olasılıkla aptalın birine çattığımı söylüyordum kendi kendime. ''Kutsal Engizisyon'un emriyle zindanda.'' Karşımdaki cizvitin hangi nedenlerle Engizisyon tarafından içeri alındığını anlatmaya başlamıştı ama acelem olduğunu bahane ederek hemen yapıdan çıktım. İsfahani ve adamlarına da arkalarına bakmadan hızlı adımlarla yürümelerini söyledim. Tam olarak neden korktuğumu söylemem olanaksızdı. Ama suçlanacak hiçbir şey yapmadığımdan emin olsam da bu kente geldiğim ilk günden bir başpapaz yardımcısının, bir piskoposun, bir yargıcın ya da herhangi bir yetki temsilcisinin önüne çıkmaya hiç niyetim yoktu. Özellikle de Kutsal Engizisyon'un önüne. Gemiye dönünce başımıza gelenleri Durazzi'ye anlattım. O da Engizisyon'un Vieira'yı mahkum ettiğini çoktandır bildiğini ve cizvitin geçen yıldan beri hapiste olduğunu söyledi. Bu papazı görmek istediğini söyleseydin seni uyarırdım. Benim sana ettiğim kadar sen de bana gevezelik etseydin bu hatayı yapmazdın diyerek azarladı beni. Kuşkusuz ama büyük olasılıkla binlerce başkasını çekerdim üstüme. Öte yandan biraz da yolculuğun iyi yanlarını anımsayalım. Lisbon'un en iyi lokantaları konusunda bilgi aldım. Tanca durağında yapamadığım şeyi yapıp dostlarımı davet etmek istiyorum yarın akşam. Dünyanın dört bir yanından gelme baharatlarla balık pişirilen çok ünlü bir tavernadan söz ettiler bana. İranlıyla Venedikli'yi bir araya getirmeme sözü vermiştim kendime ama prens artık Girolamo ile aramdaki farkı biliyor. Ben de tüm tedbirlerimi almalı, tüm inceliklerimi göstermeliyim. Soylu soyluyla sohbet edecek çok fazla kişi değiliz şu gemide. 4 Haziran 1666 Deniz'de. Bu sabah erkenden Signor Gabbiano'ya gittim ve aslında çok kısa, nezaket kurallarına uygun ve sonuç olarak epeyce sıradan olması gereken bu ziyaret, yolculuğumun akışını değiştirdi. Benimkiyle birlikte yol arkadaşlarımınkini de. Yazıhanesi liman yakınında olduğu için adresini hiç zorluk çekmeden buldum. Babası Milanoğlu, annesi Portekizliymiş. 30 yılı aşkın bir süredir Lizbon'da oturuyor ve şu anda kendi işleri dışında çeşitli ülkelerden çok sayıda tüccarın çıkarlarıyla ilgileniyormuş. Gregorio bana ondan söz ettiğinde adamın Gregorio'nun hizmetinde bir acente, neredeyse bir memuru olduğu izlenimine kapılmıştım. Ama belki de yanlış yorumlamışımdır söylediklerini. Her neyse adam zengin bir armatöre benziyordu. Yazıhaneleri 4 katlı bir yapının tümünü kaplıyor, içeride sürekli olarak 60'a yakın insan çalışıyordu. Sabahın erken saati olmasına karşın sıcak boğucuydu ve Gabbiano arkasında duran bir melez kadına yelpazelettiriyordu kendini. Ama görünüşte bu da ona yetmiyor ve ara sıra okuduğu kağıtları sallayarak göz kapaklarını serinletmeye çalışıyordu. Aynı anda konuşan 5 ziyaretçinin dileklerini dinlerken bile adamın ve Mangiavacca adının söylenmesi onu harekete geçirdi. Mektubu derhal açtı, çatık kaşlarla sessizce okudu, sonra da sekreterini çağırarak kulağına bir şeyler fısıldadı ve bir an öbür ziyaretçilerle ilgilenmesi gerektiği için benden özür diledi. Sekreter 1-2 dakika ortadan kayboldu ve yüklü bir miktar parayla geri döndü, yaklaşık 2000 florinle. Ben şaşkınlığımı belli ettiğimde Gabbiano daha önce mühürlü teslim aldığı mektubu uzattı. Alışılmış nezaket tümceleri dışında Gregorio sözü edilen miktarı Cenova'ya ona geri götürmek üzere eliyle bana vermesini istiyordu. Ne yapmak istiyor sözde kayınbabam? Londra dönüşünde beni ona uğramaya zorlamak mı istiyor? Kuşkusuz, böyle hesaplar ona çok yakışıyor. Gabbiano'ya bu kadar büyük bir parayı üstümde taşımaktan çekindiğimi, üstelik Cenova'ya da uğramaya niyetim olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama beni dinlemedi bile. Bu parayı gerçekten de Gregorio'ya borçluydu ve istediğine göre göndermemesi söz konusu olamazdı. Öte yandan Cenova'dan geçip geçmemekte ve parayı bir başka yoldan ona ulaştırmakta özgür olduğumu da anımsattı. Ama gemide güvenli hiçbir yerim yok. Nezaketini korumakla birlikte adam biraz sıkıldığını gösteren bir bakışla baktı bana ve bir el hareketiyle çevresinde sabırsızlanan insanları gösterdi. Kendi sorunlarının yanında benimkilerle uğraşamayacağını söylemek istiyordu açıkça. Ağır keseyi bez çantama yerleştirdim, sonra kalktım, boyun eğmiş ve kaygılı bir edayla kendi kendimle konuşur gibi bir tümce savurdum ortaya. Bunca parayı bir de Londra'ya taşıyacağım şimdi. Bu körlemesine atılmış son ok hedefi vurdu. Londra'ya mı dediniz? Hayır, inanın bana bu delilik olur. Gitmeyin oraya. Yeni aldığım çok güvenilir haberlere göre İngiltere'ye giden birkaç gemi Hollandalılar tarafından durdurulmuş. Üstelik tam yolunuzun üstünde çok büyük bir deniz savaşı süre gidiyor. Şu an yola çıkmak delilik olur. Kaptan ertesi gün pazar günü yola çıkmak niyetinde. Çok erken gidin ve benim tarafımdan denize açılmaması gerektiğini söyleyin ona. Gemisini tehlikeye atmış olur. Ya da daha iyisi gelsin bu öğleden sonra mutlaka beni görsün. Neler olduğunu ona anlatayım. Kaptanınız kim? Adı Centurione sanıyorum. Kaptan Centurione. Gabbiano onu tanımadığını belirten bir yüz işareti yaptı. Az daha bir kenara çekip kaptanın deliliğinden söz edecektim ama bunun doğru olmayacağını hissettim. Çevremizdeki insanlar sabırsızlanıyor ve sinirli bakışlarla bakıyorlardı bana. Söyleyeceğim şey çok nazikti. Üstelik bu adam Centurione ile doğrudan konuşacaksa benim açıklamaya çalışacağım şeyi kendisini fark edeceğinden hiç kuşkum yoktu. Hemen gemiye koştum ben de ve doğrudan kaptanın kamerasına yöneldim. Yalnızdı ve düşüncelere dalmıştı. Belki de cinleriyle sessiz bir sohbete. Nazikçe karşısına oturmamı söyledi. Sonra da bir büyük bir bilgenin yavaşlığıyla bana doğru başını kaldırdı. Neler oluyor? Öğrendiklerimi ona aktarırken dikkatle beni dinliyor gibiydi. Bay Gabbiano'nun onunla konuşmak ve Londra yolculuğunu tehlikeli hale getiren koşulları ona aktarmak istediğini söylediğimde, Centurione gözlerini yuvarladı, oturduğu yerden kalktı, hafifçe omzuma vurdu. Adamlarına 1-2 emir vermek üzere biraz ortadan kaybolacağını, sonra da birlikte gidip şu Gabbiano'yu görebileceğimizi söyledi. Ben hala beklemekteyken kaptan bir ara rüzgar gibi geçti kameradan ve gidebilmemiz için bütün hazırlıklarını yapmakta olduğunu belirtti. Bunu söylediğinde birlikte Gabbiano'ya gidebilmemiz için demek istediğinden emindim. Yanlış anlamıştım ya da o beni aldatmıştı. Ben beklerken yaptığı şey bir an önce Lizbon'u terk etmek üzere adamlarına palamarları çözme ve yelken açma emrini vermek olmuştu. Bu kez hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyecek biçimde gelip haber verdi zaten. Açık denize doğru yol alıyoruz. Deli gibi fırladım oturduğum yerden ama kaptan sakin olup oturmamı rica etti ve böylece bazı gerçekleri açıklayabileceğini söyledi. Görmeye gittiğiniz bu herifte hiçbir şey dikkatinizi çekmedi mi? Birçok şey dikkatimi çekmişti ama neden söz ettiğini anlayamıyordum. Bir de neden böylesi saygın bir kişiye herif dediğini. O zaman kaptan yeniden sordu. Şu Gabbiano'da herhangi bir şey dikkatinizi çekmedi mi? Bu adı söyleyiş biçiminden anladım sonunda ve dehşete düştüm. Önümdeki deli tek bir martı ya da kara martı gördüğünde saçmalamaya başlıyorsa, ona yolculuğu geciktirme önerisinde bulunan kişinin adının Gabbiano, İtalyanca martı olduğunu öğrendiğinde, nasıl bir çılgınlık ummanına dalacağını kestirmek zor değildi. Ne mutlu ki beni gelip komployu haber veren bir dost gibi görmüştü. Cenevizli tüccar kılığına girmiş bir cin gibi de görebilirdi. Neyse ki adım Embriya koydu. Bir zamanlar babamın iş yaptığı Amalfili tüccar gibi Marangone, İtalyanca Karabatak adını taşısaydım yanmıştım. Ve böylece Lizbon'dan ayrıldık işte. İlk tasalanmam zincirden boşanmış topçu gemileri arasında ölüm ve tutsaklık tehdidi altında seyredecek, ben ve talihsiz yol arkadaşlarım için olmadı. Hayır, her şeyden önce ne tuhaf, Lizbon'da terk ettiğimiz zavallılar için tasalandım, üzüldüm. Kaptanın onların gemiye dönmelerini beklememesi olacak iş değildi. Oysa bu suç sayılabilecek safsaklama belki onların yaşamlarını kurtaracak ve kaçınılmaz biçimde üstümüze çökecek felaketlerden koruyacaktı. Öncelikle tabii ki bu yolculukta edindiğim iki dostum Durazzi ve İsfahani geldi aklıma. Benimle aynı zamanda ayrı ayrı gittiklerini görmüştüm bu sabah ve araştırınca ne yazık ki geri gelmediklerini anladım. Bu gece konuğum olma sözünü vermişlerdi bana ve onlara hem düzeylerine hem de dostluğumuza yakışır, hiç unutamayacakları bir şölen vermeyi tasarlamıştım. Ama bütün bunlar geçti artık. Ben bir delinin boyunduruğu altında bilinmeyene doğru yol alıyorum. Dostlarım belki de yakınmaya başlamışlardır bile rıhtımda. Sanctus Dionysius'un anlaşılmaz bir biçimde uzaklaştığını gördüklerinde. Bu akşam gemideki tek şaşkın ne diyeceğini bilemeyen kişi ben değilim. Tek tük yolcular ve tüm tayfalar kimsenin fidyesini ödemeyeceği rehineler gibi görüyorlar kendilerini. Kaptanın ya da onu izleyen cinlerin rehinesi, yazgının rehinesi, geleceğin savaş kurbanları. Hepimiz tüccar ya da gemici, zengin ya da yoksul, soylu ya da uşak, süpürülüp atılacak bir yitik yaşamlar yığını gibi hissediyoruz kendimizi. 7 Haziran 1666 Deniz'de. Sanctus Dionysius kuzeye yönelip Portekiz kıyıları boyunca seyretmek yerine 3 gündür batıya doğru yol alıyor. Sanki yeni dünyaya gidecekmiş gibi doğru batıya. Şimdi Atlantik'in sonsuzluğu içindeyiz. Deniz dalgalanmaya başlıyor ve her sallantıda çığlıklar duyuyorum. Korkmuş olmam gerekirken değilim, kızgın olmam gerekirken değilim. Debelenmem, koşmam, deli kaptana 1000 soru sormam gerekirken bağdaş kurup oturuyorum kameramda. 8'e katlanmış bir battaniyenin üstünde. Kuzuların dinginliği var üstümde, şu yaşlı ve ölmekte olanların dinginliği. Şu anda ne batmaktan ne tutsak düşmekten korkuyorum, yalnızca deniz tutmasından korkuyorum. 8 Haziran 4. günün akşamında kaptan peşindeki cinleri yeterince şaşırttığını düşünmüş olmalı ki rota değiştirdi ve kuzeye döndü. Bense hala kurtulamıyorum baş dönmelerimden ve mide bulantılarımdan. Odadan çıkmıyorum ve fazla yazmaktan kaçınıyorum. Maurizio bu akşam tayfaların yemeğinden getirdi bana, hiç dokunmadım. 12 Haziran Bugün Londra'ya doğru yolculuğumuzun 9. gününde Sanctus Dionysius açık denizde 3 saat hareketsiz kaldı. Ama okyanusun neresine ve hangi kıyıların açığındaydık bilemem. Allegrancia adında başka bir Ceneviz gemisiyle karşılaşmıştık. Bize işaretler yaptı ve güverteye çektiğimiz bir haberci yolladı. Hemen ardından Hollandalılarla İngilizler arasında çetin bir savaş olduğunu ve tuttuğumuz yolun tehlikeli olduğunu doğrulayan fısıltılar yayıldı gemiye. Haberci yalnızca birkaç dakika kaldı kaptanın kamerasında. Ardından kaptan uzun süre tek başına ve adamlarına hiçbir emir vermeden içeri kapandı. Bu süre içinde gemi yelkenleri sarılı olduğu yerde sallandı durdu. Centurione ne karar vereceğini bilemiyordu besbelli. Geri mi dönmek gerekiyordu? Bir yere sığınıp haberleri kollamak daha mı iyi olurdu? Ya da rotayı değiştirip çatışma bölgesinin çevresinden mi dolanmalıydı? Akşam sorguya çektiğim Maurizio çok hafifçe kuzeydoğuya dümen kırarak neredeyse aynı rotayı tutturduğumuzu söyledi. Ona kaptanın böyle bir tehlikeye atılmasını çok akılsızca bulduğumu söyledim. Ama genç tayfa bir kez daha beni duymazdan geldi. Ben de yine ısrar etmedim. Bunca ağır tasaları onun çocuksu omuzlarına yüklemek istemedim.